Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam programımızda Altın Oluk Dergisi'nin Ekim 2025 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak derginin Habibullah'ın izinde bölümünde yer alan muhterem Abdullah Sert Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Her Kalbe Dokunan Peygamber başlıklı yazıyı paylaşacağız. Bütün peygamberler, ilahi mesajları insanlara tebliğ için gönderilmiştir. Tebliğin insanlara ulaşmasında en önemli amil ise insanla kurulabilecek güzel ilişkilerdir. Ki bu peygamberlerin ülfet özelliğidir. Ülfet, insanlarla hoş geçinme, onların içinde bir insan olarak yaşamak, herkes tarafından da kolay ulaşılabilmek, kendisine yaklaşılabilmek özelliğidir. Hayatının bütün alanlarında en güzel bir örnek olarak yaşayan Nebiler Sultanı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de görülen örnek özelliklerinden biri de şüphesiz onun ülfet özelliğiydi. Bu özelliğin hayata yansıyan değişik misalleri ümmeti içinde uyulması gereken nebevi sünnetlerdir. Cenab-ı Hak, Habibi Edibine beşeri ilişkilerinde merhametle, yumuşaklıkla, afla, istişareyle davranmasını, müminlere her hususta kol kanat gelmesini, onların her sınıfıyla beraber olmasını emreder. Resul-i Kerim'i de müminler için hayır ve güzel olanın ülfet, geçinlik, yumuşaklık olduğunu beyan eder. Cabir İbn Abdullah'ın rivayet ettiği hadis-i şerifte Seyyidül Mürselin Efendimiz buyuruyor ki, mümin ülfet eden, kendisiyle de kolay ülfet edilendir. Kendisiyle ülfet edilmeyen, kendisi de insanlarla ülfet etmeyen de hayır yoktur. İnsanların en hayırlısı, insanlara en çok faydalı olandır. Efendimizin risaleti toplumun her kesiminde, her meşrep ve meslekte, her yaşta insana yönelik olduğu için o sallallahu aleyhi ve sellem bütün ilişki ve ilgilerini bu çeşitlilik içinde en güzel şekilde ifa etmiştir. Bir çocuk yaşlı bir kadın, zihnen özürlü bir hanım, bir kabile reisi, her biri Nebiler Sultanı Efendimizin farklı, yakın ve özel bir ilgisine mazhar olmuşlardır. Böylece bir peygamber gönlünde değerli olduklarını görmüşler ve nebevi güzellik onların İslam güzelliğini yakinen görmelerine vesile olmuştur. Hazreti Hüseyin radıyallahu anh şöyle diyor: "Babam Hazreti Ali radıyallahu anh'a Efendimizin meclisini sordum. O şöyle dedi: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her mecliste zikirle oturur ve zikirle kalkardı. Bir topluluğa vardığında meclisin bittiği yere otururdu ve bunu da emrederdi. Her bir sohbet arkadaşına, meclisinde bulunan herkese nasibini verirdi. Öyle ki yanında bulunan, oturan hiçbir kimse onun nezdinde kendisinden daha değerli biri olduğunu sanmazdı. Onun besleyici, müşfik ilgisi öncelikle çocuklardan başlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hizmet eden Yahudi bir çocuk vardı. Bir gün hastalandı. Efendimiz onu ziyarete gitti. Başucunda oturdu ve "Müslüman ol" buyurdu. Çocuk yanında duran babasına baktı, babası da yıllardır güzellik ve iyilikten başka bir şey görmediği Allah Resulü'nü kastederek "Oğlum Ebul Kasım'a itaat et" dedi. Bunun üzerine çocuk Müslüman oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hastanın yanından çıkarken onu ateşten kurtaran Allah'a hamdolsun diyerek duyduğu nihayetsiz sevinci izhar ediyordu. Akli dengesi yerinde olmayan bir kadın da yine aynı müşfik ve merhametli ilgiye mazhar olabiliyordu. Ümmü Zafer isminde böyle bir kadın bir gün Efendimiz'e gelerek "Ya Resulallah, seninle görülecek bir işim var" dedi. Sevgili Efendimiz ona "Pekala, nerede görüşmemizi istiyorsan görüşüp derdini halledelim" buyurdu. Sonra da yolun kenarına çekilip meselesini halledene kadar görüştüler. ashabının hastaları, ilimle meşgul olanları hep onun yakın ilgisiyle dünya hayatının en güzel mutluluklarını yaşadılar. Cahiliye döneminde cömertlikte misal olmuş Hatim et-Tayi'nin oğlu Adi İbni Hatim'in İslam'la buluşmasında müşahede ettiği nebevi güzellikler de onun ümmeti müminler için şüphesiz bir hayat tarzı olmalıdır. Adi bin Hatim diyor ki, Resulullah hakkında bana anlatılanlardan sonra bir karar verdim ve vallahi ben bu zata gideceğim. O bir yalancıysa yalancılığı bana zarar vermez. Eğer doğruysa söylediklerini dinler, kendisine tabi olurum dedim ve Medine'ye gittim. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselamın yanında akraba, kadın ve çocuklarının bulunduğunu gördüğüm zaman anladım ki onda ne Kisra'nın ne de Kayser'in saltanatı vardır. Var kainat sallallahu aleyhi ve sellem elimden tuttu, beni evine götürdü. Giderken düşkün ve yaşlı bir kadın onu yolda durdurdu ve ihtiyacını arz etti. O da uzun bir süre ayakta durup kadıncağızın derdini dinledi ve meselesini halletti. Eve vardığımızda hurma lifinden doldurulmuş bir minder alıp bana ikram etti. Bunun üzerine otur buyurdu. Ben hayır, onun üzerine sen otur dedim. Resulullah bana hayır, sen oturacaksın buyurdu. Minderin üzerine oturdum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemse kuru yere oturdu. İçimden vallahi bu hükümdar işi değildir dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Adi, Müslüman ol, selamet bulursun deyince, benim dinim var dedim. Senin dinini senden iyi biliyorum buyurdu ve devam etti. Evet, sen rekusi değil misin? Kavminin elde ettiği ganimetlerin dörtte birini yemiyor musun diye sordu. Evet, öyle dedim. Aslında bu dinine göre sana helal değildir dedi ve daha fazla bir şey söylemedi. Resulullah bunu söyleyince çok mahcup oldum. Kendisine evet öyledir vallahi dedim. O zaman anladım ki o Allah tarafından gönderilmiş bir peygamberdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni utandıran sözü bir daha tekrarlamadı. Müslüman olduğumda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok sevindi, yüzünde büyük bir sürur müşahede ettim. Ensardan birinin evinde misafir olarak kalmamı istedi. Sabah akşam onun evine gidip gelmeye başladım. Hiçbir namaz vakti girmezdi ki Resulullah'ı özlemiş olmayayım. İnsanı insana yaklaştıran, onu büyüten, geliştiren, şüphesiz Rabbimizin razı olduğu ölçüler içinde yakın ilgilerdir. İhtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını karşılamak, problemlerini çözmek, hastaları ziyaret etmek, kalbi kırıklarla hemcelis olmak, dertlilere çare olabilmek, bizzat Cenab-ı Hak'la beraber olabilmektir. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve barik ve sellim. Değerli dinleyenlerimiz, muhterem Abdullah Sert Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Her Kalbe Dokunan Peygamber başlıklı yazıyı paylaştık. Ve şimdi de Ali Rıza Temel imzalı Kazanma Ümidi, Kaybetme Korkusu başlıklı yazıyı paylaşacağız. Bilindiği gibi insan hayatı aynı çizgide devam etmez, inişli çıkışlıdır. Hastalık, sağlık, fakirlik, zenginlik, gençlik, ihtiyarlık vesaire. Aynı çizgide devam eden bir hayat anlamsız ve heyecansız olur. Beklentiler, ümit ve korkular hayata dinamizm kazandırır. Bunlar hayatın gerçekleridir. Bütün mesele denge ve ölçüyü koruyup korumamaktır. Mutlu bir hayat buna bağlıdır. Ümit ve korku her insan için söz konusudur. Fakir, zengin olma ümidiyle, zenginse fakir olma korkusuyla yaşar. cennet ümidi ve cehennem korkusu müminin hayatında temel bir belirleyicidir. Sevaba yönelip günahlardan kaçınmanın arka planında bu duygu vardır. Allah'ın rahmeti ve azabı da ümit ve korkuya işarettir. Korku ve ümit arasında yaşamak insanı teyakkuz halinde tutar. Hayatta hiçbir şeyin garantisi yoktur. Bu ahiret içinde söz konusudur. Hiç kimse mutlaka cennetlik veya cehennemlik olduğunu söyleyemez. Zira hayatın ne üzere, yani iman üzere mi, inkar üzere mi sonlanacağının garantisi yoktur. Zira insan inkardan imana yahut da imandan inkara geçebilir. Onun için mümin her zaman şu duayı yapmalıdır. Ey Rabbimiz! Bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi haktan saptırma. Bize kendi katından bir rahmet bağışla. Şüphesiz ki sen çok bağışlayansın. Âl-i İmrân 8. İnsan korku ve ümit arasında yaşarken ilahi kaderi ve külli iradeyi daima göz önünde bulundurmalıdır. Tedbir almakta, takdire razı olmakta kulluk gereğidir. İbadet Allah'ı razı edecek fiilleri yapmak, ubudiyet ise Allah'ın yaptıklarından razı olmaktır. Biz bize gösterilen istikamette cüz'i irademizi gücümüz nispetinde hak ve hayır yolunda kullanırız. Görevimiz budur, külli iradeye karışmayız. Yaradan dilediğini yapar, programın yapıcısı ve mutlak anlamda yürütücüsü O'dur. Kader hayatın ve kainatın programıdır. Her şey ezeli bir programa göre cereyan eder. Buna inanmak insanı telaşsız bir hayata yönlendirir. Ne fazla üzülür ne de fazla şımarır. Yeryüzünde ve kendi nefislerinizde uğradığınız hiçbir musibet yoktur ki, biz onu yaratmadan önce bir kitapta, levh-i mahfuzda yazılmış olmasın. Şüphesiz bu Allah'a göre kolaydır. Bunun böyle olması, kaybettiklerinize üzülmeyesiniz, Allah'ın size lütfettikleriyle şımarmayasınız diyedir. Hadid 22-23. Çünkü ilahi programa inanıp da teslim olan kişi her şeyi Allah'tan bilir, teslim ve teselli olur. Esasen bizim şahıslarımız dahil her şey Allah'ın mülküdür. Göklerin ve yerin mülkü Allah'a ait olduğu pek çok ayette tekrar edilir. Bize ait olan mülkiyet nisbi, Allah'a ait olansa mutlaktır. Bununla beraber insan çoğunlukla bu hususta yanılır. Kendini elindekinin mutlak sahibi zanneder. Halbuki kendisi bile kendisinin değildir. Hiç kimse can benimdir diyerek intihar edemez. Zira canı veren Allah'tır. Biz hayvanı boğazlarken Allah'ın adını zikrederek boğazlarız. Bir bakıma onun malına ondan izin alarak müdahale ediyoruz. Biz bize verilenin emanetçisiyiz. Bizden emanetleri yerinde sarf etmemizi istiyor. Onlar gayba inanırlar, namazı kılarlar, kendilerine verdiğimiz mallardan Allah yoluna harcarlar. Bakara 3. Böyle olmakla beraber insanlar cimrilik yaparlar, emanetçi olduklarını unuturlar, bağ bağışlayana iki salkım üzüm vermekten imtina ederler. De ki, eğer siz Rabbimin rahmet hazinelerine sahip olsaydınız, o zaman da tükenir korkusuyla cimrilik ederdiniz. Zaten insan çok cimridir. İsra 100. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefat eden torununu kucağına aldığında, verdiği de onun, aldığı da onundur buyurmuştur. Tam bir teslimiyet örneği göstermiştir. Hazreti İbrahim de İsmail'i kurban hadisesinde aynı teslimiyeti sergilemiş, İsmail de kime ait olduğunu göstererek boynunu bıçağa uzatmıştır. Pek tabidir ki bu teslimiyet tavırları herkesten beklenmez. İnsanların çoğu şeytanın vesvesesine kulak verir, nefsani arzularının esiri olur. Bir imtihan aracı olan şeytanın görevi insanı saptırmak, onu kötülüğe yöneltmektir. Şeytansa sizi fakirlikle korkutur ve size cimriliği telkin eder. Allah ise size katından bir mağfiret ve lütuf vaat eder. Bakara 268. Başta da belirttiğimiz gibi korku ve ümit insanın tabiatı gereğidir. Bunları yok saymak söz konusu olamaz. Bunları doğru ve ölçülü şekilde kullanmak asıldır. Dünyevi korku ve ümitler yanında asıl olan Allah'ın rahmetini ummak ve onun azabından, gazabından korkmaktır. Dünyevi şeyleri elde etmek veya kaybetmek geçicidir. Fakat ilahi rahmetten mahrum olmak en büyük mahrumiyet, ilahi azap ve gazaba maruz kalmak en büyük felakettir. Hassasiyet bu noktaya teksif edilmelidir. Ataullah el-İskenderi ne güzel söylemiş. Seni bulan ne kaybetmiş, seni kaybeden ne bulmuştur. Hintli filozof da pek güzel belirtmiş. Senden başka hiçbir şeye sahip olmayan ben, senden başka her şeye sahip olanlara acırım. Mümin Allah'tan ümidini kesmez. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü kafirler topluluğundan başkası Allah'ın rahmetinden ümit kesmez. Yusuf 87. Çünkü Mevla'nın rahmeti gazabına galiptir. En yaygın isimleri Rahman ve Rahim'dir. Bütün mesele onun bizden razı olmasıdır. Her şeye bedel olan da budur. Bununla beraber sadece rahmetine güvenip de azabından, gazabından emin olmak da doğru değildir. Zira iyilik ve kötülük de daima imtihan halindeyiz. Günahlar papazın çıkarmasıyla çıkmıyor. Farkında olmadığımız pek çok hatalarla kul haklarıyla karşı karşıyayız. Hazreti İsa, korkan emin olur buyurmuş. Zira korkan titizlik gösterir. Hataya düşmekten korunur. Hazreti İsa ayrıca dar kapıdan girin diyerek hassasiyete işaret etmiştir. Teknolojinin sağladığı imkanlarla büsbütün dünyevileşen insanların bütün korku ve ümitleri dünyayı ve dünyalıkları elde etmek veya kaybetmeye yönelik olduğu için daimi mutluluk ve huzur söz konusu olamamaktadır. Zira kazanç elde edilince kaybetme korkusu başlamakta, hayali korkular mevcut sevinçleri gölgelemektedir. Allah'a ve ahirete inananların ümit ve korkuları ağırlıklı olarak ahirete yönelik olduğu için daimi huzur ve korkusuzluğu hak etmektedirler. Kim ki iman eder, durumunu düzeltirse artık onlar için hiçbir korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. En'am 48. Ali Rıza Temel imzalı Kazanma Ümidi, Kaybetme Korkusu başlıklı yazıyı paylaştık değerli dinleyenlerimiz. Ve son olarak derginin Musahabe bölümünde yer alan merhum Mahmud Sami Ramazanoğlu Kuddise Sirruh imzalı Cenab-ı Hakk'ın Sonsuz Merhameti başlıklı yazıyı paylaşacağız. Hazreti Ayşe radıyallahu anhadan, Nebi-i Muhterem sallallahu aleyhi ve sellem, kim hesaba çekilirse azap edilmiş olur buyurdu. Hazreti Ayşe der ki, Allah Teala kolayca bir hesapla muhasebe edilecek o buyurmuyor mu dediğimde, bu senin dediğin arzdır, yoksa her kim ince hesaba çekilirse helak olur buyurdu. Ayet-i Kerime'de işte böylesi kolay bir hesaba çekilir buyurulur. Arzdan maksat amellerin tartılmak üzere nasın, mizana yahut amellerin sahiplerine arz olunmasıdır ki yevmi arzdaki hesap ashab-ı yemin denilen süada hakkında pek asan geçeceği nas-ı kitapla malumdur. Ashab-ı yemin muhasebeye maruz kaldıkları gün gufranla mübeşşer ve amellerinin kendilerine arzında taksiratlarıyla beraber nail oldukları niyami uzmaya muttali olacaklardır. beşareti gufrana makrun olmayan muhasebe ise ağırdır. Hasenattan zannolunan nice amalin karini kabul olmadığı münakaşayı hesap esnasında tebeyyün edeceğinden bu münakaşa azaba müeddi yahut başa baş menzili selamete erişilse de bizzat münakaşa azap olmuş olur. Allah Teala Hazretleri İbtida rahmetini yarattığında 100 cüz halinde yarattı. Bu 100 rahmetinden 99 cüz'ü indi ilahide alıkoydu. Yalnız bir cüz'ünü bil cümle mahlukatına irsal ve ihsan buyurdu. Eğer bir kafir Allah Teala Hazretlerinin indindeki rahmetinin vüs'atini bilmiş olsaydı cennetten ümidini kesmezdi. Ve eğer bir mümin de Allah Teala Hazretlerinin indindeki azabı bilmiş olsaydı, cehennemden, azabından emin olamazdı. Yani müminler daima iki kanat mesabesinde olan beynel hafi ve recada bulunmalıdırlar. Cenab-ı Allah, halkı yaratınca levhine ki, Allah indinde o arştan üstündür, rahmetin intikamına galiptir diye yazmasını kaleme emretti. Allah Teala mahlukatı yarattığı ve onların mukadderatını tayin buyurduğu zaman, zat-ı uluhiyetine ahd-ü misak-ı havi olan şu mektubu da kendi arşına koydu ki, mazmun-ı şerifi benim rahmetim gazabıma galiptir. Müminin dilinden düşürmemesi gereken bir dua. Ya İlahel Alemin, mahlukatı yaratırken elbette ki senin ona hiçbir ihtiyacın yoktu. Onu halk edişin senin ona ikramından ibarettir. Sonra mahlukatının bir kısmını cennetlik, bir kısmını da cehennemlik olarak iki kısma ayırdı. Ey Allah'ım, beni cehennemlik eyleme, cennetlik kıl. Ya Rabbi, sen azimüşşan insanları yaratmazdan evvel onlara çeşitli istikametler murat buyurdun ve onları muhtelif fırkalara ayırdın. Bazılarını bedbaht, bazılarını bahtiyar eyledin. Bazılarına doğru yolu, bazılarınaysa şaşkınlığı nasip eyledin. Beni senin taatınla bahtiyar eyle. Sana isyan edip de bedbaht olanlardan eyleme. Ya Rabbi, sen azimüşşan murad etmedikçe kimse bir şey isteyemez. Murad buyur da beni sen azimüşşana yaklaştıracak şeyler isteyeyim. Ey Allah'ım, kulların bütün hareketlerini sen takdir buyurdun. Senin iznin olmadan hiçbir şey hareket edemez. Benim bütün hareketlerimi senin takvan üzere eyle. Ya Rab, hayrı da şerri de sen halkettin. Ve kulların bazılarını hayra, bazılarını şerre hadim kıldın. Beni hayra hadim olanlardan eyle. Ya İlahi, sen azimüşşan hem cenneti hem cehennemi halkettin ve bunlardan her birine ayrı ayrı insanlar ve sakinler murad ettin. Beni cennet sakinlerinden eyle. Ya Rabbel Alemin, sen azimüşşan, insanların bir kısmına hidayet bahşederek, hidayetinle gönüllerini ferahlatıp şad eyledin. Bir takımlarınıysa dalalet verip, şaşkınlık içinde ruh darlığına duçar ettin. Benim gönlümü imanla ferahlatıp, kalbimi imanın zinetiyle nurlandır. Amin. Kıymetli dinleyenlerimiz, bu akşam son olarak Sesli Dergi'de Altınoluk Dergisi'nin Ekim 2025 sayısında derginin musahabe bölümünde yer alan merhum Mahmut Sami Ramazanoğlu Kuddisesi Ruh imzalı Cenab-ı Hakk'ın Sonsuz Merhameti başlıklı yazıyı paylaştık. Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Geceniz hayır olsun, hoşça kalın.